Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 12. ayrım. Öyle mi? Bence senin sorunun olmak üzere dostum. Eve gider gitmez ilk arayacağım yer Kapitol olacak, dedi Haymitch. Galip'in güzel ve narin yüzünü harabeye çevirme izni kimden aldığını bir öğrenelim bakalım. İzinsiz avlanmış. Hem bu kızın üzerine vazife miydi? Çocuk onun kuzeni. Şimdi Peter diğer kolumu tuttu. Kız da nişanlım. Onu haklamak istiyorsan önce ikimizi aşman gerek. Belki de doğruyu söylüyordu. Koca mıntıkada bu şekilde kafa tutabilecek 3 kişi varsa bizdik. Gerçi bunun geçici bir durum olduğu da kesindi. Mutlaka yankılar olacaktı. Fakat şu anda Gale'in hayatta kalmasını sağlamaktan başka hiçbir şey umurumda değildi. Yeni barış muhafızı omzunun üstünden destek kuvvetine bakıyordu. Ekibin tanıdık yüzlerden, Hope'tan eski dostlar oluştuğunu görünce rahatladım. Yüzlerindeki ifadeye bakılırsa eğlenir gibi bir halleri yoktu. İçlerinden biri düzenli olarak yağlı siden alışveriş eden Purnia adlı bir kadın öne çıktı. Sanırım ilk ihlal için öngörülen kamçı sayısı uygulandı efendim. Tabii eğer ölüm cezası vermediyseniz ki bu durumda da bizim kurşuna dizmemiz icap eder. Baş barış muhafızı buradaki protokol böyle mi diye sordu. Evet efendim dedi Purnia. Diğerleri de onaylamak için kafalarını salladılar. Hiçbirinin gerçekten bilmediklerinden emindim. Çünkü Hope'da uygulanan standart protokol, biri elinde bir hindiyle çıka geldiği zaman herkesin butları kapmak için birbiriyle iddialaşmasıdır. Pekala. O zaman kuzenini hemen buradan götür kızım. Ve kendine gelirse ona söyle. Bir daha Kapitol'ün arazisinde izinsiz avlanacak olursa onu kurşuna dizecek birliği bizzat kendim toparlarım. Baş barış muhafızı elini kamçı boyunca gezdirerek üzerimize kan sıçrattı. Sonra kamçıyı seri ve düzgün ilmeklerle sardıktan sonra çekip gitti. Barış muhafızlarının çoğu adamın arkasında tuhaf bir sıra oluşturarak uzaklaştılar. Geriye kalan küçük grup Darius'u kollarından ve bacaklarından tutarak kaldırdı. Purnia'nın gözlerinin içine bakıp dudaklarımı oynatarak sağ ol dedim. Karşılık vermedi ama anladığından emindim. Gale. Hemen dönüp bileklerini saran düğümleri çözmeye koyuldum. Birisi bir bıçak uzattı. Peter ipleri kesti. Gale yere yığıldı. Onu annene götürsek iyi olur, dedi Haymitch. Sedye yok ama kıyafet tezgahındaki kadın tezgah üstü olarak kullandığı tahtayı bize sattı. Nereden aldığınızı sakın söylemeyin, dedikten sonra telaşla diğer eşyalarını toplamaya başladı. Korkunun şefkate üstün gelmesiyle meydanın büyük kısmı hızla boşaldı. Fakat az önce olanlardan sonra hiç kimseyi suçlayamazdım. Gale'i tahtaya yüzüstü yatırdığımızda geriye onu taşıyacak bir avuç insan kaldı. Haymitch, Peter ve Gale'le aynı ekipte çalışan iki madenciyi tahtaya kaldırdılar. Dikişte benden birkaç ev aşağıda yaşayan bir kız Levi koluma girdi. Geçen sene kızamık olduğunda annem küçük kardeşinin hayatını kurtarmıştı. Eve dönmek için yardıma ihtiyacın var mı? Gri gözleri ürkek ama bir o kadar da kararlıydı. Hayır ama Hazel'i çağırabilir misin? Onu bize gönderebilir misin diye sordum. Tabii dedi Levi topuklarının üstünde dönerken. Levi diye seslendim çocukları getirmesin. Hayır ben onlarla kalırım dedi. Teşekkürler. Gale'in ceketini kaptığım gibi diğerlerinin peşine düştüm. Haymitch omzunun üstünden yüzüne biraz kar tut diye talimat verdi. Bir avuç kar alıp yanağıma bastırdım. Acım kısmen de olsa hafifledi. Sol gözüm fena halde sulanırken loş ışıkta önümdeki çizmeleri güçlükle takip ettim. Yürürken Gale'in madenci arkadaşları Bristol ve Tom'un hikayenin parçalarını birleştirmelerine kulak misafiri oldum. Onlara göre Gale, Crane yaban hindisine iyi para verdiğini bildiği için daha önce yüzlerce defa yaptığı gibi Crane evine gitmiş olmalıydı. Fakat karşısında onun yerine insanların Romulus Trade olarak hitap ettikleri yeni baş barış muhafızını bulmuş. Crane ne olduğunuysa kimse bilmiyordu. Daha bu sabah Hope'da içki alırken görülmüştü. Ve daha bu sabah mıntıkadan hala o sorumlu görünüyormuş ama şimdi nerede olduğunu bilen kimse yokmuş. Trade, Gale'i derhal tutuklamış. Tabii elinde ölü bir hindi varken Gale'in kendini savunmak için söyleyebileceği pek bir şey yokmuş. Cezalandırılacağı haberi hızla yayılmış. Gale meydana getirilmiş, suçunu kabul etmeye zorlanmış ve derhal infaz edilmek üzere kamçı cezasına çarptırılmış. Ben meydana vardığımda 40 kamçı yemiş bile. 30. darbede bayılmış. Neyse ki yanında sadece bir hindi varmış dedi Bristol. Her zamanki kadar yüklü olsa durum iyice beter olurdu. Trey de hindiyi dikişte dolaşırken bulduğunu söyledi. Hayvanın çiti açtığını gördüğünü ve onu bir bıçak darbesiyle öldürdüğünü. Bu da bir suç tabii. Ama silahlı olarak ormana açıldığını bilseler Gale'i kesin kes öldürürlerdi dedi Tom. Pita, ya Darius diye sordu. 20. kırbaçtan sonra bu kadarının kafi olduğunu söyleyerek müdahale etmeye kalkıştı. Fakat bunu Purnia gibi resmi bir tavırla ve zekice yapmadı. Thread'in koluna yapıştı. Thread de kırbacının sapını kafasına indirdi. Bence onu iyi şeyler beklemiyor dedi Pristel. Bence hiçbirimizi iyi şeyler beklemiyor dedi Haymitch. Kar lapa lapa ve ıslak yağmaya başladı ve görüşü iyice güçleştirdi. Diğerlerinin arkasında eve doğru ilerlerken kendimi gözlerimden ziyade kulaklarımın rehberliğine teslim ederek adeta yalpaladım. Kapı açılınca altın renkli bir ışık karı renklendiriyordu. Gün boyu haber vermeden ortadan kaybolduğum için beni dört gözle bekleyen annem durumu derhal kavradı. Haymitch, yeni baş muhafız dedi. Annem, başka açıklamaya gerek yok der gibi başını salladı. Bir örümceği öldürmek için bile beni çağıran annemin korkuya duyarsız bir kadına dönüşmesini her zamanki gibi müthiş bir hayranlıkla izledim. Hasta ya da ölmek üzere olan bir insan ona getirildiğinde. Sanırım annem sadece öyle zamanlarda gerçekten kim olduğunu biliyordu. Birkaç saniye içinde uzun mutfak masasının üstü boşaltıldı, üzerine steril bir örtü serildi ve Gale örtünün üzerine yatırıldı. Annem Prime Eczan dolabından bir dizi ilaç çıkarması için talimat verirken küçük bir leğenin içine ısıtıcıdan su boşalttı. Kurutulmuş otlar, ilaçlar ve dükkandan alınmış şişeler. Ellerinin uzun, incecik parmaklarının küçük leğene bir tutam şundan birkaç damla diğerinden eklemesini izledim. Prime ikinci bir karışım hazırlaması talimatını verirken elindeki bezi leğene batırdı. Sonra bana baktı. Gözünü kesti mi? Hayır, sadece şişip kapandı dedim. Üstüne biraz daha kar koy dedi. Ama önceliğin bende olmadığı açıkça belli oluyordu. Onu kurtarabilecek misin diye sordum. Bezi sıvının içinden çıkarıp kuruması için havaya tutarken tek kelime dahi etmedi. Endişelenme dedi Haymitch. Cray'den önce kamçı olayı sık sık yaşanırdı. O zaman da yaralıları annene götürürdük. Cray'den öncesini bir baş barış muhafızının kafasına estiği gibi kamçı savurduğu günleri hatırlayamıyordum. Fakat o günlerde annem benim yaşlarımda ve annesiyle babasının ecza dükkanında çalışıyor olmalıydı. Sanırım daha o zaman bile şifa veren ellere sahipmiş. Müthiş bir yumuşaklıkla Gale'in lime lime olmuş sırtını temizlemeye başladı. Midemin bulandığını, eldivenimden damlayan kar suları, ayaklarımın dibinde küçük bir birikinti oluştururken hiçbir işe yaramadığımı hissettim. Pita bana bir sandalye çekti ve içi taze karla doldurulmuş bir kumaşı yanağıma tuttu. Haymitch, Bristel ve Tom'a evlerine gitmelerini söyledi. Çıkarlarken avuçlarına birkaç madeni lira sıkıştırdığını gördüm. ''Sizin ekibe ne olur hiç bilmiyorum.'' dedi. Çocuklar kafalarını salladı ve parayı kabul ettiler. Hazel'le nefes nefese eve girdi. Saçlarında taze karlar parlıyordu. Tek kelime etmeden masanın yanındaki tabureye çöktü, Gale'in elini tutup dudaklarına götürdü. Annem ondan tarafa bile bakmıyordu. Sadece kendisine, hastasına ve zaman zaman prime yer olan dünyasına dalmış durumdaydı. Biz diğerleri nasılsa beklerdik. Annemin uzman ellerine rağmen yaraların temizlenmesi, zarar görmüş teninin olabildiğince büyük kısmının kurtarılması, merhemlenip hafif bir bandajla örtülmesi uzun zaman aldı. Kan temizlendikçe her bir kırbaç darbesinin indiği yeri seçebiliyordu ve yüzümdeki tek kesikte yankılandığını hissettim. Hissettiğim acıyı 1'e, 2'ye, 40'a katlıyor ve Gale'in baygın halinin sürmesi için dua ediyordum. Tabii ki bu gerçek olamayacak kadar büyük bir istekti. Son bandaj sarılırken dudaklarından bir inleme yükseldi. Annem ve Prim, kıt ağrı kesici zulalarında sadece doktorların bulundurabildikleri türden bir şeyler ararken Hazel'le oğlunun saçlarını okşadı ve bir şeyler mırıldandı. Ağrı kesiciler elde edilmesi zor, pahalı ve her daim talep gören ilaçlardı. Annem en güçlü ağrı kesiciyi en kötü acıya saklamak zorundaydı. Ama en kötü acı hangisiydi? Bana göre en kötü acı her zaman için o anda hissedilen acıdır. Eğer karar yetkisi bende olsaydı, ağrı kesiciler bir çırpıda tükenirdi çünkü acı çeken insanları izlemek konusunda hiç başarılı değildim. Annemse o ilaçları gerçekten ölümle boğuşan insanlara ayırmaya ve dünyadan ayrılışlarını kolaylaştırmaya çalışıyordu. Gail bilincini geri kazanmaya başladığı için ağız yoluyla alabileceği bir ot karışımının uygun olacağına karar verdiler. Yetmez dedim. Bana dik dik baktılar. Nasıl bir his olduğunu biliyorum, yetmez. O baş ağrısını bile zar zor alt eder. Uyku şurubuyla karıştıracağız Katniss, idare edecektir dedi annem. Otlar daha çok iltihap için. Ona ilacı ver diye haykırdım. Hadi ne duruyorsun? Sen kim oluyorsun da ne kadar acıya katlanabileceğine karar veriyorsun? Gail sesimi duyunca kıpırdanmaya başladı ve elini bana doğru uzattı. Hareketi bandajlarından taze kan süzülmesine ve ağzından acı dolu bir iniltinin yükselmesine neden oluyordu. Annem, onu dışarı çıkarın dedi. Ben anneme ağza alınmayacak laflar sıralarken Hamish ve Peeta beni neredeyse taşıyarak odadan çıkardılar. Çırpınmaktan vazgeçene kadar da ekstra yatak odalarından birindeki bir yatağı adeta mıhladılar. Orada hıçkırıklar ve şiş göz kapağımın arasından yolunu bulmaya çalışan gözyaşları arasında yatarken Peeta'nın Hamish'e Başkan Snow ve 8. mıntıkadaki ayaklanma meselesini aktardığını duydum. Hepimizin kaçmasını istiyor dedi. Fakat bu konuda bir görüşü varsa bile Hamish hiçbir şey söylemedi. Bir süre sonra annem odaya gelip yüzüme pansuman yaptı. Sonra Hamish onu Gail'in başına gelenler konusunda aydınlatırken elimi tutup kolumu okşadı. Yani yine başlıyor dedi annem eskisi gibi. Öyle görünüyor dedi Hamish. Yaşlı Crane'in gidişine üzüleceğimiz kimin aklına gelirdi? Crane sevimsiz üniforması bile sevilmemesi için yeterli nedendi. Ancak mıntıkada bir nefret objesine dönüşmesinin asıl nedeni açlıkla savaşan kadınları para karşılığı yatağına alma alışkanlığıydı. Gerçekten kötü zamanlarda en aç olanlar gece vakti Crane kapısına üşüşür ve ailelerini doyuracak birkaç madeni lira karşılığında bedenlerini satmak için adeta yalvarırlardı. Babam öldüğünde yaşça biraz daha büyük olsaydım ben de onlardan biri olabilirdim. Oysa ben bedenimi satmak yerine avlanmayı öğrendim. Annemin yeniden başladığını söylerken tam olarak ne demek istediğini bilmiyordum ama soramayacak kadar da öfke ve acıyla doluydum. Gerçi en kötü zamanların geri döndüğü fikrini algılayabiliyordum. Kapı zili çalınca yataktan fırladım. Gecenin bu saatinde kim gelmiş olabilirdi? Tek bir cevap vardı. Barış muhafızları. Onu alamazlar dedim. Hamish, asıl peşinde oldukları sen olabilirsin diye hatırlattı. Ya da sen dedim. Burası benim evim değil dedi Hamish. Yine de kapıya bakacağım. Annem aceleyle hayır dedi. Ben bakarım. Yine de annem ısrarla çalan kapıya doğru yürürken hepimiz peşinden gittik. Kapıyı aralayınca karşısında bir barış muhafızları birliği yerine karla kaplı ufak tefek bir karaltı buldu Mage. Bana kardan ıslanmış küçük karton bir kutu uzattı. Bunu arkadaşın için kullan dedi. Kapağı kaldırınca içlerinde açık renk bir sıvı olan yarım düzine kadar şişe gördüm. Annemin dedi. Alabileceğini söyledi. Lütfen kullanın dedi. Sonra bize onu durdurma fırsatı bırakmadan fırtınanın içinde gözden kayboldu. Hepimiz annemin peşi sıra mutfağa girerken Hamish deli kız diye homurdandı. Haklıymışım. Annem Gail'e her ne verdiyse yeterli olmuyordu. Dişleri sıkılı, teni terden sırılsıklamdı. Annem, Mage'in getirdiği şişelerden birindeki sıvıyı bir şırıngaya çekiyor ve iğneyi Gail'in koluna batırıyordu. Gail'in yüzü hemen gevşemeye başladı. Peeta, nedir o diye sordu. Kapitol'den dedi annem, morfin. Mage'in Gail'i tanıdığından haberim yoktu dedi Peeta. Neredeyse kızgın bir sesle, eskiden ona çilek satardık dedim. Gerçi niye kızıyorum ki? Herhalde Mage'in ilaç getirmesine değil. Hamish, çileği çok seviyor olmalı, dedi. İşte beni kızdıran şey buydu. Gail ile Mage arasında bir şeyler olabileceği iması. Bu hiç hoşuma gitmiyordu. Tek söylediğim, o benim arkadaşım oldu. Gail ağrı kesicinin etkisiyle derin bir uykuya dalınca hepimiz rahatladık. Prim bize güveç ve ekmek hazırladı. Hazel'e odada kalması teklif edildi ama o eve çocukların yanına dönmesi gerektiğini söyledi. Hamish ve Peeta kalmaya istekliydiler ama annem onları da evlerine, yataklarına gönderdi. Aynı şeyi ben de denemesinin anlamsız olduğunu bildiği için Prim'le birlikte dinlenmeye çekilirlerken Gail'e benim göz kulak olmamı kabul etti. Mutfakta Gay ile baş başa kalınca Hazel'in boş bıraktığı tabureye çöküp elini tuttum. Bir süre sonra parmaklarım yüzüne uzandı. Daha önce dokunmak için bir gerekçem olmayan yerlerine dokundum. Kalın, koyu renk kaşlarına, yanaklarının kıvrımlarına, burnunun çizgisine, boynunun alt kısmındaki çukura. Çenesindeki sakal izini parmağımla okşadım ve nihayet dudaklarını buldum. Yumuşak, dolgun ve yer yer çatlamıştı. Nefesi üşüyen tenimi ısıtıyordu. Acaba herkes uyurken olduğundan daha genç mi görünür? Çünkü Gail şu anda seneler önce ormanın derinliklerinde rastladığım ve beni kapanlarından bir şeyler çalmakla suçlayan o çocuk olabilir. Ne çifttik ama. Babasız, korkmuş ama ailelerini hayatta tutmaya kararlı iki çocuk. Çaresizdik ama o gün birbirimizi bulduktan sonra artık yalnız değildik. Ormanda yaşadığımız sayısız an gözümün önünde canlandı. Tembel tembel balık tuttuğumuz öğleden sonraları, ona yüzmeyi öğrettiğim gün, dizimi burkuşum ve onun beni eve kadar taşıması. Birbirimize duyduğumuz karşılıklı güven, birbirimizin arkasını kollamamız ve birbirimizi cesur olmaya zorlamamız. İlk defa zihnimdeki yerlerimizi değiştirdim. Gail'i toplama gününde Rory'nin yerine gönüllü olurken izlediğimi, onun hayatımdan koparıldığını, hayatta kalabilmek için tanımadığım bir kızın aşk hikayesinin kahramanı olduğunu, sonra onunla birlikte eve döndüğünü hayal ettim. Onunla hayalet kıza ve her şeye duyduğum nefret o kadar büyük ki boğulur gibi oldum. Gail benim. Ben de onunum. Bunun dışındaki ihtimalleri düşünmek bile imkansızdı. Bunu görebilmem için neden neredeyse canından olacak şekilde kamçılanması gerekti? Çünkü ben bencildim, korkaktım. Çünkü ben aslında bir işe yarayabilecekken hayatta kalmak için kaçmayı ve peşinden gelemeyenleri acı çekerek ölmeyi terk etmeyi göze alabilecek bir kızdım. Bugün Gail'in ormanda buluştuğu kız tam olarak böyle bir kızdı işte. Oyunları kazanmama şaşmamam gerekti. Düzgün birinin kazandığı görülmüş şey değildi. Zihnimde cılız bir ses, Pita'yı kurtardın, diyordu. Fakat artık bunu bile sorgular oldum. O çocuğun ölmesine izin vermem halinde, 12. mıntıkaya döndüğüm zaman hayatımın yaşanmaz olacağını çok ama çok iyi biliyordum. Kendime duyduğum nefret beni öyle derinden sarsıyor ki, kafamı masanın kenarına yaslama ihtiyacı duydum. Keşke arenada ölseydim. Keşke o orman meyvelerini ortaya çıkardığım anda tıpkı Başkan Snow'un dediği gibi Seneca Crane beni paramparça etseydi. Orman meyveleri. O bir avuç zehirli meyvede gerçekte kim olduğumun cevabının yattığını fark ettim. Eğer o meyveleri sırf onsuz geri dönmem halinde dışlanacağımı bildiğim için Pita'yı kurtarmak amacıyla ortaya çıkardıysam o zaman yazıklar olsun bana. Eğer o meyveleri Pita'yı sevdiğim için ortaya çıkardıysam, her ne kadar affedilir olsam da, hala ben merkezliyim demektir. Fakat o meyveleri Kapitol'e meydan okumak için uzattıysam o zaman kıymetli biriyimdir. Asıl sorun, o anda içimde nelerin döndüğünü tam olarak bilmiyor olmamdı. 12. ayrımın sonu. Sayfa 129, devamı 13. ayrımda.